Ayrım 15, Şeffaf, Stephen King, sayfa 126. Gardner karar vermek için arka avluya çıkmıştı. Anderson'ın bahçesi harikaydı. Mısırlar Arkadia Beach'ten gelirken gördüklerinden çok daha uzundu. Domatesleri ise ödül kazanacak gibiydiler. Hepsinin ortasında dev ay çiçekleri vardı. Hafif rüzgarda başlarını sallayan bu çiçeklerin uzay filmindeki trifidler kadar uğursuz bir görünüşleri vardı. Anderson daha önce ona benzin hapından söz edildiğini duyup duymadığını sorduğu zaman gülerek evet der gibi başını sallamıştı. Evet, bu da 20. yüzyıla özgü o peri masallarından biriydi. Sonra Anderson, buna inanıyor musun diye sormuştu. Gardner yine gülerek hayır demişti. O zaman kadın ona 18 numaralı hangarı hatırlatmıştı. Yani sen böyle bir hap olduğuna inanıyor musun Bobby? Arabanın deposuna atacağın ve taşıtı bütün gün çalıştıracak bir şey olduğuna. Anderson usulca hayır demişti. Okuduklarımın hiçbirinden böyle bir sonuç çıkarmadım. Kollarını bacaklarına dayayarak öne doğru eğilmişti. Ama sana neye inandığımı söyleyeceğim. Eğer öyle bir hap varsa bunu piyasaya sürmezler. Büyük bir kartel ya da hükümet hapı satın alır ya da çalar. Gardner evet diyerek gülmeye başlamıştı. Anderson ona hayretle bakmıştı. Ama o da hafifçe gülümsüyordu. Neye güldüğünü söylemeyecek misin? Öyle bir hap varsa polis bunu icat eden adamı vurur ve ölüsünü de 18 numaralı hangardaki yeşil adamların yanına koyar. Anderson başını salladı. Bütün ailesini de. Gardner o kez gülmemiş. Nedense bu konu bu kez ona pek komik gelmemişti. Anderson bunu düşün ve sonra burada yaptıklarıma bir bak diye mırıldanmıştı. Aslında benim elimden iyi iş gelmez, hele bilimden hiç anlamam. Ama o güç benden yararlandı ve bana bu acayip şeyleri yaptırdı. Bütün bunlar beceriksiz bir çocuğun yaptığı şeylere benziyor. Gardner anımsatmıştı ama çalışıyorlar. Evet çalışıyorlar, hatta nasıl çalıştıkları konusunda da şöyle böyle bir fikrim var. Dağınık molekül kaynaşması diye tanımlayabileceğim bir prensibe dayanıyor. Atomla ilgisi yok. Çok temiz. Telepatik yazı makinesi de güç için bundan yararlanıyor. Ama bu aletin temel prensibi çok daha farklı ve ben onu anlayamıyorum. NASA'dan birkaç bilim adamı getirseydik herhalde prensibi 6 saat içinde kavrarlardı. Tabii sanki biri onları tekmelemiş gibi etrafta dolaşır ve birbirlerine bu kadar uzun zaman böyle temel bir kavram nasıl gözümüzden kaçtı diye sorarlardı. Ondan sonra ne olurdu biliyor musun? Gardner bunu uzun uzun düşünmüştü. Başını eğmiş, bir eliyle alnını kavramıştı. Diğeriyle de Anderson'ın verdiği bira tenekesini sıkıca tutuyordu. Sonra birdenbire kendini o korkunç partide bulmuştu. Ted denilen adam atom reaktörlerini savunuyordu. Bu çılgınların istediklerini yaparsak sonra ne olur? Bir ay sonra saç kurutma makinelerinin çalışmadığından şikayet ederler. Ya da elektrikli fırınlarının. Bu insanlar durumu anlamalılar. Ya atom gücü ya hiç. Gardner başını kaldırmış ve ıstırapla Bobby Anderson'a bakmıştı. Yani bütün bunlara el koyar ve her şeyi yasaklarlar mı? Sen de öyle düşünmüyor musun? Anderson kısa bir sessizlikten sonra şefkat dolu bir sesle ısrar etmişti. Jim! Gardner bir hayli düşünmüştü. Neredeyse ağlayacaktı. Evet, evet. Gerçekten öyle yaparlar. Gardner şimdi Bobby'nin arka avlusunda oturuyordu. Doldurulmuş bir çifteyle başının arkasına nişan alınmış olduğunun farkında bile değildi. Artık durumu anlıyordu. Topraktaki o gemiyle ilgili soruna Anderson'ın ya da Haven'ın geleceği açısından bakılmazdı. Asıl üzerinde durulması gereken dünyanın geleceğiydi. Gardner sürüyle komitede çalışmış ve gösterilere katılmıştı. İşte şimdi karşısında temiz bir güç kaynağı vardı. Çok boldu ve üretilmesi de çok ucuzdu. Bedavaydı adeta. 6 ay içinde Birleşik Devletler'deki atom reaktörleri kapatılırdı. 1 yıl içinde de dünyadaki bütün reaktörler. Ucuz güç, ucuz yolculuk, başka gezegenlere yolculuk yapılabilirdi. Başka güneş sistemlerine de. Sonuçta Bobby'nin gemisini oraya bir yelkenliği de getirmemişlerdi. Aslında o gemi her şeyin cevabıydı. Acaba o uzay gemisinde silah var mı? Bu soru dilinin ucuna kadar gelmiş ama nedense bir şey sormasını engellemişti. Silahlar, belki. Bobby telepatik yazı makinesini yapacak kadar güç aldığına göre ünlü Baytekin'in bayıltıcı tabancasına benzeyen bir şey de yaratabilir mi? Ya da parçalayıcı veya çekici bir ışın, güm diye patlayacağı yerde insanları kızgın birer kül yığını haline sokacak bir şey. Olabilir ama bunları yapmayacaklarını düşünelim. Bobby'nin bilim adamları şofbeni ya da traktör motorunu insanlara zarar verecek bazı makinelere uygulayabilirler mi? Tabii, ne de olsa ekmek kızartıcılar, saç kurutma makineleri ve sobalardan çok önce New York eyaleti Sing Sing'deki katilleri elektrikli sandalyeye oturtuyordu. Gardner'ı korkutan silahların çekici bir yanı olmasıydı. Bu olayın gizlenmesi emredildiği takdirde herhalde onu ve Bobby'yi susturacaklardı. Bunun dışında başka ihtimaller de vardı. Bunlardan biri çılgınca ama yine de çekiciydi. O ve Bobby bu sayede tekmelenmeyi hak etmiş çok kimseye bir darbe indirebilirlerdi. Harika Jim, buna bayıldım. Bunu televizyonda oynatmalıyız. Kanun namınadan da daha ilginç olur. İki korkusuz uyuşturucu düşmanı yerine Jim ile Bobby uçan daireleriyle dünyada dolaşırlar. Suçluları cezalandırırlar. Çabuk telefonu bana uzatın. Televizyon istasyonuna telefon edeceğim. Gardner hiç de komik değil dedi kendi kendine. Gülen var mı ki? Sen bundan söz etmiyor musun? Sen ve Bobby maskeli süvariyle tonto rolüne çıkmayacak mısınız? Öyle diyelim. Ne olmuş yani? Daha kaç bavula bomba koyacaklar? Kaç kadını elçilik tuvaletlerinde vuracaklar? Kaç çocuğu öldürecekler? Bu gidişe daha ne kadar göz yumacağız? Ah, bu fikrine bayıldım. Pekala yeryüzü sakinleri. Şimdi Jim ve Bobby ile birlikte şarkı söylemeye başlayın. Cevap rüzgarda yazılı dostum. Mide bulandırıyorsun ve düşüncelerin bayağı tehlikeli bir hal almaya başladı. Polis çantanda tabancayı bulduğu zaman ne kadar korkmuştun, hatırlıyor musun? Çünkü silahı çantana koyduğunu hatırlamıyordun bile. İşte şimdi aynı olay yeniden başladı. Ama şimdi çok daha önemli şeylerden söz ediyorsun, Tanrım. Gardner daha gençken bu sorular hiç aklına gelmezdi. Gelseydi de aldırmazdı. Anderson'ın bu soruların üzerinde durmamaya karar verdiği anlaşılıyordu. Sonuçta atlı adamdan önce o söz etmişti. Atlı adamla neyi kastediyorsun Bobby?
Bizi kastediyorum Jim, ama galiba daha çok seni.
Bobby, ben 25 yaşındayken durmadan alev alev yanardım sanki, durmadan. 30'unda zaman zaman yanmaya başladım. Ama galiba artık buralarda oksijen azaldı. Çünkü şimdi sadece sarhoşken alevleniyorum. O ata binmekten korkuyorum Bobby. Tarih bana hiçbir şey öğretmediyse bile atların bazen ürküp dört nala koştuklarını öğretti. Gardner küdükte oturuşunu değiştirdi. Çifte onu izledi. Anderson mutfakta bir taburede oturuyordu. Pencerenin altına dayadığı çiftinin namlusunu Gardner'ın her hareketiyle hafifçe çeviriyordu. Onun düşüncelerinin pek azını sezebiliyordu. Ama Gardner'ın karar vermek üzere olduğunu farkındaydı. Ve Anderson verdiği kararı anlayacağından emindi. Yanlış kararsa o zaman Gardner'ın kafasını uçuracak ve onu bahçenin dibindeki yumuşak toprağa gömecekti. Böyle yapmak hiç hoşuna gitmeyecekti ama gerekirse yapacaktı. Anderson sakin sakin o anı bekliyor, onun düşüncelerini izlemeye çalışıyordu. Karara az kalmıştı.
Seni korkutan nedir biliyor musun? Karmakarışık, mutsuz yaşamında ilk kez güçlü bir duruma gelmek fırsatını bulacak olman.
Gardner doğruldu, yüzünde üzgün bir ifade belirmişti. Bu doğru değil, olmaz.
Ah, ama doğru Jim, sen beyzbol takımlarını tutacağın zaman bile kesinlikle yenilecek olanları seçiyorsun. Şampiyonadan elendiklerinde üzüleceğini düşünerek endişelenmene gerek kalmıyor çünkü. Desteklediğin adaylar ve idealler bakımından da öyle değil mi? Çünkü politikan denenemiyor.
Sen de yeni patronun eskisi kadar kötü olup olmadığını anlamaktan kurtuluyorsun.
Ben korkmuyorum. Bu durumdan korktuğum yok.
Haydi oradan, alttaki adam. Sen mi? İşte bu çok gülünç. Biri senden bisiklete bile binmeni istese kalp krizi geçirirsin.
Yaşamın boyunca bütün güçlü yanlarını mahvetmek için çabalayıp durdun. Evliliğini al.
Nora dayanıklı bir kadındı. Sonunda ondan kurtulmak için kadını vurmaya karar verdin. Ama o an gelince bunu da başaramadın, öyle değil mi?
Açıkçası her şeyi mahvetmekte ustasın. Bunu ben de kabul ediyorum. Öğretmenlikten kovulabilmek için elinden geleni yaptın. Çünkü bu da sana güç veriyordu.
Tam 12 yıl Tanrı'nın sana verdiği küçük yetenek kıvılcımını içkiyle söndürmeye çalıştın. Şimdi de bu. Hemen kaçsan daha iyi olur Jim.
Haksızlık bu gerçekten.
Öyle mi? Aslında bu hak ettiğin bir ceza değil mi?
Belki öyleydi, belki de değildi. Gardner kararını vermiş olduğunu fark etti. Bobby'yi destekleyecekti. Hiç olmasa bir süre için onun istediğini yapacaktı.
Anderson neşeyle her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu ama bu onun bitkin haline ve sıskalığına hiç uymuyordu. Topraktaki gemi Anderson'ı nasıl etkiliyorsa aynı şeyi Gardner'a yapabilirdi herhalde. Bugün olanlar ya da olmayanlar hiçbir şeyi kanıtlamıyordu. Değişikliklerin çabucak olmasını beklememişti zaten. Ama gemi ve ondan yayılan güç çok yararlı işler başarabilirdi. Önemli olan da buydu. Ve kapıya vuran Tommy'lere boş ver.
Gardner ayağa kalkarak eve doğru gitti. Güneş batmış, ışık kurşuniye dönüşüyordu. Sırtı tutulmuştu. Ayak parmaklarının ucunda yükselerek gerindi. Bel kemiği çatırdayınca da yüzünü buruşturdu. Kapkara sessiz bir gölge gibi duran traktörün üzerinden sundurmanın kapısındaki yeni asma kilide baktı. Oraya gitmeyi ve kirli camların birinden içeri bakmayı düşündü. Sonra vazgeçti. Belki de karanlık pencerede bembeyaz suratlı, dişleri törpülenerek sivrileştirilmiş bir yamyamın belirmesinden korktu.
''Merhaba Jim, birkaç gerçek kapıya vuran Tommy ile tanışmak ister misin? Biz burada çok kalabalığız.''
Gardner ürperdi. Melun parmakların pervazları tırmaladığını duyuyor gibiydi. Dün ve bugün pek çok şey olmuştu. Hayal gücü kontrolden çıkmıştı. Bu gece ona yapmadığını bırakmayacaktı.
Uyumak için mi dua etmeliyim diye düşündü.
Yoksa hayalimin fazla çalışmaması için mi?
Gardner içeri girdikten sonra endişesi geçmeye başladı. Aynı zamanda içki ihtiyacı da azaldı. Gömleğini çıkardı, sonra da Anderson'ın odasına bir göz attı. Yine eskisi gibi yatıyordu. Battaniye korkunç derecede sıska bacaklarına sarılmıştı, bir elini uzatmış horluyordu. Hiç kımıldamamış diye düşündü. Tanrım, herhalde çok yorgun. Uzun uzun duş yaptı, mümkün olduğu kadar sıcak suyla. Cildi kızarmaya başlayınca duştan çıktı. Banyo buhar içindeydi. Havluyla kurulandı, parmağıyla dişlerini ovdu. Birkaç şey almam gerekiyor diye düşündü, sonra da gidip yattı. Tam uykuya dalacağı sırada Anderson'ın son sözlerini anımsadı. Geminin Havenlıları etkilemeye başladığına inandığından söz etmişti. Kesin kanıt sorduğu zaman belirsiz bir şeyler söylemiş, sonra da konuyu hemen değiştirmişti. Gardner bu çılgınca olayda her şeyin olabileceğini düşünüyordu. İhtiyar Frank Garrick'ın çiftliği tena bir yerdeydi ama yine de coğrafya açısından kentin merkezi sayılırdı. Bir de Haven köyü vardı ama 7 kilometre ötedeydi. Gardner gemiden etrafa sanki zehirli bir gaz yayılıyormuş gibi konuştun demiş ve için içinde eklemişti.
Duyduğum endişenin sesimden anlaşılmadığını umarım.
Anderson zehirli gaz diye tekrarlamıştı ve birdenbire dalıp gitmişti.
Pek sıska olan suratında soğuk bir ifade vardı.
Hayır, zehirli gaz değil, istersen buna duman diyebilirsin. Ama aslında insan gemiye dokunduğu zaman o titreşimden başka şeyler de hissediyor.
Gardner konuşmayarak beklemişti. Kadının ruh halinin değişmesini istemiyordu.
Duman mı?
Hayır, bu da değil. Ama yine de duman fikrini beğeniyorum. Uzmanlar buraya gelselerdi havayı kirletecek hiçbir şey olmadığını görürlerdi. Belki havada tortu kalıyor ama bu da çok çok az, yok denecek kadar.
Gardner usulca,
"Bu sence mümkün mü Bobby?" diye sormuştu.
"Evet, sana bunu bildiğimi söylemiyorum çünkü bilmiyorum. Aslında bu konuda hiçbir bilgim yok. Ama ben gemiyi kazarken gövde havayla karşılaşıyor ve yüzeyinin pek ince bir tabakası oksitleniyor sanırım. Bir iki molekül derinliğindeki bir tabaka. Yani ne olursa bu en fazla beni etkiliyor. Sonra da bu tortu rüzgarla dağılıyor. Yani en çok kente yayılıyor. Ama dediğim gibi bu da yok denecek kadar az."
Anderson salıncaklı sandalyesinde kımıldanarak sağ elini aşağıya doğru uzatmıştı. Gardner'ın çok gördüğü bir hareketti. Kadının yüzündeki kederli ifadeyi gördüğü zaman kalbi sızlamıştı. Sonra Anderson elini tekrar kucağına bırakmıştı. "Ama aslında neler olduğunu kesinlikle bilmiyorum Jim. Peter Straub adlı bir yazarın bir romanı var. Uçan Ejderha, okudun mu?"
Gardner hayır der gibi başını sallamıştı.
"Romanda üzerinde deney yapılan kimyasal bir madde havaya karışıyor. Sonra Connecticut'ın sayfiyelerinden birine yağıyor. Aslında bu madde bir zehir, insanı çıldırtan türde bir gaz. İnsanlar durup dururken kavgaya başlıyorlar. Bir adam evini parlak pembeye boyamaya karar veriyor. Pencerelerdeki camları da. Bir kadın kalp krizi geçirerek ölünceye kadar koşuyor. Bir roman daha var, onun adı da Beyin Dalgası. Yazarı da..."
Anderson kaşlarını çatarak düşünmüştü. Sağ elini yine yere doğru uzatmıştı, sonra çekmişti.
"Soyadı benimkinin aynı, Anderson, Paul Anderson. O romanda yeryüzü bir kuyruklu yıldızın kuyruğundan geçiyor ve gazlar hayvanları etkileyerek onları daha zekileştiriyor. Kitap bir tavşanın mantık yürüterek bir tuzaktan kurtulmasıyla başlıyor."
Gardner mırıldanmıştı. "Daha zekileştiriyor demek."
"Evet, dünya kuyruktan geçmeden önce zeka derecen 120 ise daha sonra 180 oluyor, anlıyor musun?"
"Hayvanlar her bakımdan mı zekileşiyorlar?"
"Evet."
"Ama sen bilgili ahmak deyimini kullandın. Bu her bakımdan zekileşmekle taban tabana zıt bir şey."
Anderson elini sallamıştı.
"Bu önemli değil."
Gardner şimdi yatakta uykuya dalacağı sırada acaba diye düşündü. O gece tatlı bir rüya gördü. Basit bir şeydi. Dışarıda çiftlik eviyle bahçe arasındaki sundurmanın önünde duruyordu. Sonra traktör kara bir gölge gibiydi. O gece düşündüklerini aklından geçiriyordu. Gidip pencerelerin birinden içeriye bakmayı ve ne görecekti? Ah, elbette ki kapıya vuran Tommy'leri. Ama korkmuyordu. Korku yerine sevinç, rahatlık ve mutluluk duyuyordu. Çünkü o kapıya vuran Tommy'ler yamyam değillerdi. Masaldaki iyi ayakkabıcıya yardım eden cüceler gibiydi onlar. Sundurmanın kirli penceresinden Noel resimlerindeki çocuklar gibi sevinçle bakacaktı. Zaten Noel Baba da kırmızı elbiseli, iri yarı bir kapıya vuran Tommy değil miydi? Sundurmaya yaklaşıyor ve birdenbire içerisi aydınlanıyordu. Bobby'nin yazı makinesinden fışkıran ışıkla. Sanki sundurma birdenbire dev bir fenere dönüyordu. Ama içeriden süzülen sıcak sarı bir ışık değildi. İnsana çürümüş cesetleri hatırlatan pis yeşil bir renkti. Tahtaların arasından ve budak deliklerinden süzülüyor, pencereleri dolduruyordu. Ve Gardner korkmaya başlıyordu. Çünkü bu ışığı yaratanlar uzaydan gelen dost canlılar olamazdı. Kanserin rengi olsaydı böyle yeşil olurdu işte. Ama Gardner sundurmaya yine de yaklaşıyordu. Çünkü insan rüyasında kendine engel olamazdı. Sundurmaya yaklaşıyor ama artık içeriye bakmak istemiyordu. Noel gecesi odasının penceresinden bakan bir çocuk gibi hissetmiyordu kendini. Hayır lütfen, hayır lüt. Ama Gardner sundurmaya yine de yaklaşıyordu. O yeşil sise daldığı zaman kafasında rock müziği yankılanmaya başlıyordu. Beyni çatlayan, onu felce uğratan bir müzikti bu. Biraz sonra meydanın bir bomba gibi patlayacağını anlıyordu. Ama bunların hiçbiri de önemli değildi. Önemli olan korkuydu. Bobby'nin sundurmasında bekleyen, kapıya vuran Tommy'lerin uyandırdığı korku. Gardner onları seziyor, kokularını alıyordu. Keskin, ozon ve kan gibi bir kokuydu. Ve içeriden acayip çalkalanan bir sıvınınkini andıran şıkırtılar geliyordu. Bu sesleri kafasında çınlayan müziğe rağmen duyuyordu. Sanki içeride eski tip bir çamaşır makinesi çalışıyordu. Ama ses suyun şıkırtısı değildi. Kötüydü bu ses. Kötü, kötü. Gardiner içeriye bakmak için ayaklarının ucunda yükseliyordu. Yüzü ışıkta yemyeşil oluyordu. Bataklıktan çıkarılmış bir ceset gibi. Kafasından yankılanan parça devam ederken gitarcı elektrikli gitarını konuşturuyor ve Gardiner ıstırapla bağırıyordu ve o zaman kafası patlıyordu. Birdenbire uyandı. Misafir odasındaki eski geniş karyolada doğrulmuş oturuyordu. Göğsü ter içindeydi, elleri titriyordu. Yine yatarak "Tanrım" diye düşündü. "Madem kabus göreceksin, yarın sundurmanın penceresinden bak olsun bitsin. O zaman rahatlarsın." Kararını verdiği zaman bunu kabusların izleyeceğini tahmin etmişti. Gözlerini kapatırken kendi kendine "Bu ilki" dedi. Ama ondan sonra başka rüya görmedi. Yani o gece. Ertesi sabahta kazı yerinde Bobby Anderson'a katıldı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 134.